Ayrım 16, 3 Anadolu Efsanesi, Yaşar Kemal, sayfa 182. Aa, ben gidiyorum. Haydi hayırlısı. Bunun sonu iyi gelecek, uğurlu olacak. Bu kız senin alnına yazılmış. Ben düşümde gördüm. Haydi eyvallah. Yatsıya kalmaz iyi haberle dönerim. O geyik çobanı daha dağdan dönmemiş. Öyle adamı kız ne yapsın? Ben kızı ondan soğutacak yol da buldum. Yatsıdan önce gelirim. Uğurlar ola, dedi Karaca Ali ama üzgündü. İçinde bir korkusu vardı. Kardeşler onları üzgün karşıladılar. Yüzleri soluktu. Her birinin bir kurşun yemiş hali vardı. Bu hal koca Süleyman'ın gözünden kaçmadı. Kendi kendine halletmişlerse de zor halletmişler. Kızın gönlü olmamış. Ama köyün ileri gelenleri ağır basmışlar. Bizim köyden önderi kopuyor. Bu köy kendimi bildim bileli halim selim, barışçı. Korkuyorlar bizim zalimden fıkaralar. Tanrı'dan bulsun Karaca'nın oğlu, zalim Ali. Çocuklar ölümsü ölümsü atlarının başına vardılar. Attan indiklerinde koca Süleyman'ın da dudakları titriyordu. Kız az sonra kahve getirdi. Kahveyi dağıttıktan sonra gelenek üzere karşılarına geçti. El pençe divan durdu. Koca Süleyman gözünü kızdan ayırmıyordu. Ne güzel kızdı. Uzun gölgeli kirpikleri, dolgun göğsü, kırmızı kalın yalım gibi dudakları vardı. Uzun boylu, dal gibiydi kız. Gerçekten gören vurulurdu bu kıza. Koca Süleyman 70'imden aşağı olsaydım ben de vurulurdum bu kıza diye içinden geçirdi. Kız kahve fincanlarını alıp çıktıktan sonra koca Süleyman Allah'ın emriyle diye başladı. Delikanlılardan biri, büyüğü, şeriatın kestiği parmak acımaz. Söylen Ala'ya da nişan hazırlığı mı, düğün hazırlığı mı yapacak? Ne yapacaksa gelsin yapsın, alsın kızı götürsün. Bir de kızın gönlünü ederse daha iyi eder. Selam söyle ki biz kızın gönlünü edemedik. Kendine karı olacak. Gönülsüz karı acı zehire benzer. Yenmez, yutulmaz, darotalar. Koca Süleyman ayağa kalktı, üzgündü. Bunca ömür yaşamıştı ama bundan daha acı, daha kahretici bir olayla karşılaşmamıştı. Bu işi biraz da Allah'ın emriyle kendi yapıyordu ya, doğru değildi. Şu kardeşleri bir çift söz söylemeli miydi? Beli biraz daha bükülmüştü, burnu yere değercesine yürüyordu. Arkasından da kardeşler geliyordu. Koca Süleyman birden yıldırım gibi ardına döndü. Kardeşlerin en büyüğü hemen arkasındaydı. Onu kolundan tuttu, evin köşesine çekti. Bana bak delikanlı, dedi. Ben çok ömür görmüş şu çukura, Adana'ya kadar bile inmiş bir adamım. Köylü karar verdi. Şeriatın kestiği parmak acımaz ama şu Süleyman emmini de bir dinle. Gönlü yoksa bacını yavuklusundan ayırıp da verme. İki elim yakanda olur sonra. Bir de demek ki ne çeşit bir dünürcü. Ben dünürcüyüm ama bende yürek var. Bende gönül var, anladın mı? Ne söyleyeyim şimdi ağama? Karaca Ali ağama ne söyleyeyim? De bakalım oğul. Gözlerin içine gözlerini dikti baktı. Delikanlı, şeriatın kestiği parmak, dedi. Ne dedimse onu de. Koca Süleyman hiçbir şey söylemeden atını atladı. Atladı ama bu da içine oturdu kaldı. Yüreğine dert oldu. Karaca Ali onu yolda karşıladı. Yüzüne baktı. Bir kötü haber mi, diye sordu. Koca Süleyman gülümsemeye çalışıyordu zorla. Yok, dedi, yok. Kötü haber olur mu? Neden yüzün böyle öyleyse? Ya ne var sende? Koca Süleyman, yaşlılık, dedi, yoruldum, çok iyi haberler var. Dedi ki, kızın büyük kardeşi nişan mı yapar, düğün mü? Kızı hemen alsın götürsün, dedi. Köylü kızı duyduğumuz gibi sana münasip görmüş. Geyik çobanına değil, geyik çobanı da daha dağdan inmemiş. Öldü mü, kaldı mı? Benim diyeceğim bu kadar ağam. Gözlerin aydın, muradına eriyorsun. Karaca Ali ağa düğün hazırlığındaydı. Her şeyi yoluyla, yordamıyla yapmalıydı. Kızın kardeşinin acelesi ne oluyor, diyordu. Önce öteki nişan bozulacak, bu nişan takılacaktı. Böyle yaparsam, diyordu Ali ağa, geyik çobanından korktu diyecekler, diyordu. Önce nişan takılacak. Birkaç ay sonra da düğün kurulacak. Öyle de yaptı. Uzaktaki şehirden büyük bedestenli Maraş'tan kutlu kumaşlar, altınlar getirtti. Büyük bir nişan töreni yaptı. Nişan töreni yapılırken anası, kız kardeşi Zeynep Halil'in yolunu beklediler. Halil o gün bugündür bir daha gözükmemiş, dağdan inmemişti. Bugünle Halil'in dağa gittiğine 15 gün oluyordu. Köylü herkes meraktaydı. Ne olmuştu bu Halil'e? Nişan günü köyden 10-15 delikanlı Halil'i aramaya dağa doğru yollandılar. Halil Dağ'la hiç bu kadar kalmamıştı. İlk gün Halil'in geyik yataklarını aradılar, bulamadılar. Dağdan dağa "Halil, Halil!" diye bağırıyorlardı. Üçüncü gün seslerine bir karşılık geldi. Dağlar uzun uzun yankılandı. Bu Halil'in sesiydi. Sese gittiler. Halil bir mağaranın önünde gülerek duruyordu. Yanına vardılar ki ne görsünler, mağaranın içi vurulmuş, yüzülmüş, geyik etleriyle dolu. Halil geyikleri vurmuş, yüzmüş, işlerini temizlemiş, bacaklarından da bir ağacı asmış. Gelenleri görünce "Ne iyi ettiniz de geldiniz," dedi. "Ben de bu kadar geyiği köye nasıl taşırım diyordum. İyi ki geldiniz." İçlerinden biri "Seni arıyorduk. Başına bir hal mi geldi diye. 2-3 gün aradık. 3 günden beri dağ dağ bağırıyorduk. Burası hiç aklımıza gelmezdi. Dünyanın öte ucu." Gerçekten de dünyanın öte ucuydu bu ıssız dağ tepesi. Kayalık, ormanlık, kuytuluktu. "Bir geyik getirdi," dedi Halil. "Beni buraya, düştüm ardına, yanına yaklaşıyorum, yaklaşıyorum." Hikaye uzun uzun anlattı. En sonunda "Vuramadım," dedi. "Vuramadım o geyiği. Vuramadım ama buraya geldim ki buralar geyik yatağı. Hem de avcı görmemiş geyikler. Ne kaçıyorlar ne bir şey. İsteseydim yüzlerce vururdum. Bu kadarı yeter," dedi. Delikanlılar donup kalmış gibiydiler. Halil'in sevincine, dolup taşan sevincine şaşıyorlardı. Oysa sevgilisi gitmişti. Bir bilse. Halil, "Ne var, ne oldu?" diye sordu. "Bu durgunluk ne? Haydi her birimiz 2'şer tane geyik alalım, düşelim yola. Köy köy oldu olalı şöleni böyle büyüğünü görmemiştir. Göremez. Bugüne kadar hiç kimse bu kadar geyiği köye indirememiştir. Bütün köy doyacak, artacak bile." Hiç kimse de bir sevinç göremedi. Herkesin yüzü asıktı. Halil, "Ben size şaştım arkadaşlar. Hem beni arıyorsunuz hem de böyle kederli gamlı duruyorsunuz. Ne var köyde, bir şey mi oldu? Başımıza bir iş mi geldi?" Delikanlılardan biri, "Yok," dedi, "hiçbir şey olmadı. Köyde de bir şey yok ya. Anan seni merak etmiş, biz de merak ettik. Sen şimdiye dek bu kadar çok dağda kalmadıydın da. Kocalar arayın," dediler, "biz de geldik." Halil güldü. "Geldiniz, iyi ettiniz. Yoksa ben nasıl götürürdüm bunları? Hep düşünüp duruyordum. Şunları kokutmadan nasıl indiririm diye. Burada kokmaz ya. Yine de Tanrı saldı buraya sizi." Geyikler 2'şer 3'er yüklenerek yola düştüler. Geyikler çoktu. Hepsini götürememişler. Bir hayli kalmıştı. "Gerisini de yarın öbür gün adam gönderir, aldırırız." Bu sebepten geyiklerin asıl olduğu mağarayı iyice kapatmışlardı. Geyikler kurda kuşa yem olmasın diye. Yolda giderlerken delikanlıların gene ağzını bıçak açmıyordu. Halil'e ne diyeceklerdi? Sarp Dağların yiğit geyik avcısına ne diyeceklerdi? Halil köye varınca nasıl karşılanacaktı? Neler görecekti? Nasıl olacaktı? Gözlerinin önüne getiriyorlar, susuyorlardı. Halil anlamadığı bu kederi dağıtmak için habire sevinçli türküler söylüyordu. Bu sevinçli türküler de delikanlıları gittikçe kedere gömüyordu. Bir gece köyün üst başındaki kartal yuvasında konakladılar. Kartalın kayasının başında ateş yaktılar. Sabaha kadar başında oturdular. Bu ateş köyden görünüyordu. Bilirlerdi ki Halil yakıyor o ateşi. Halil büyük avlarda yakardı ancak bu ateşi. Köylü bilirdi ki Halil köye şölenlik vurmuş. Ve köylü sevinirdi. Halil köylü ateşi görecek sevincinden. Böyle bir şöleni göklere göklere oldu olalı görmemiştir. Şölenin büyüklüğünü anlatabilmek için ateşi 2-3 misli yakalım. Ateşi 2-3 misli büyüttüler. Delikanlılar ateş büyüdükçe, zaman geçtikçe kaygılanıyorlardı. Köylü de ateşin büyüdüğünü görmüş, kaygılanmıştı. Köylü bu şölene karşılık ne söyleyecekti ona? "Sağ ol, var ol Halil'imiz. Sağ ol, var ol bize çektiğin şöleni ama nişanlını elimizden aldılar. Bir şey diyemedik mi?" diyeceklerdi. Buna karşılık Halil ne diyecekti? "Dağlarda size şölen çekmek için çalıştım, çabaladım. İyi gün geçiresiniz diye. Bana yapacağınız bu muydu?" diyecekti. Ne diyecekti? Evden eve, insandan insana yayıldı. Halil büyük bir şölenlik geyikle geliyor. Ateşinden belli. Kadınlar, genç kızlar ağlaştılar. Yaşlı erkekler, delikanlılar kederlendiler. Köy Halil'e ne diyecekti? Halil yanındaki delikanlıların bu kederinden fol yok, yumurta yokken, böyle dağ dağ kendisini aramaya kalkmalarından kuşkulanmıştı. Delikanlıların ağızlarından bir söz alamayacağını biliyor, bu yüzden de susuyor, onlara bir şey soramıyordu. Ateş öyle yanıp dururken, daha tan yerleri ışımadan yola düştüler. Artık Halil'in de sevinci kalmamıştı. O da ötekilere dönmüştü, topluluk sessiz kayalıklardan ölü gibi ilerliyordu. Gün kuşluk olurken önde Halil, arkada yarenleri köye girdiler. Köyde bir tuhaf bir sessizlik vardı. Halil ürktü. Halil kendini bildi bileli geyik avından dönerken hiç böyle karşılanmamıştı. Evlerinin kapısını Halil'i görenler hemen içeri kaçıyorlardı. Eskiden düğün şenlik Halil'i karşılar, düğün şenlik şölen yapılacak meydana gelirlerdi. Ortada geyikleri kızartacak büyük ateş daha geceden yakılmış, kor olmuş bulunurdu. Halil korkuyla küsümle alana kadar gitti. Alanda ne kimse vardı onları karşılayan ne de şölen ateşi vardı. Düşünemez oldu. Orada dimdik durdu kaldı. Donup kalmış, kendinden geçmişti. Yarenleri de o hale gelmişlerdi. Halil birden kendine geldi. Sırtındaki etleri çimenin üstüne koydu. Koşarak evine geldi. Anası kapılarındaydı. Onu görünce o da içeri çekildi. Halil vardı. "Ana, ana," dedi. "Başımızda bir hal mi var? Köyün başına bir iş mi gelmiş ben burada yokken?" Anası yere çömelmiş, konuşmuyor, habire ağlıyordu. Halil sordu, anası ona ağzını bile açmadı. Ağladı, durdu. Halil oradan doğru Zeyneplerin evine gitti. Üç kardeşler gene her zamanki gibi çınarın altında duruyorlardı. Kederli oldukları ta uzaktan bile yüzlerinden okunuyordu. Halil onların yanına yaklaştı, selam verdi. Gönülsüz gönülsüz selamını aldılar. Halil vurulmuşa dönmüştü, bir şeyler geveledi. Ötekiler de bir şeyler gevelediler ve onun söylediğinden ne ötekilerin söylediklerinden bir şey anlaşıldı. Karşılıklı öylece bir zaman durdular. Halil onlara bakıyordu boyuna, onların başları yerdeydi. Bir zaman sonra Halil onlardan ayrıldı, eve doğru yürüdü. Kardeşler arkasından bakmadılar bile, içeri girdi. İçerisi ıpıssızdı. Gözleri evin boşluğuna alışınca köşedeki kızı gördü. Kız köşeye büzülmüştü, onu karşılamadı. Ağzını da açmadı. Halil ona doğru yürüdü, başında durdu. Kız iyicene sarsılarak ağlamaya başladı. Arada sesi ağıdı, çığlık gibi yükseliyordu. Halil azıcık kendini toparladı. "Ne oldu?" diye sordu. "Bir şey mi var bu köyde? Kıyamet kopuk gibi bir hal. Ne var? Kederimden çatlayacağım. Sen söyle bari. Kimse ağzını açıp da bir şey söylemiyor." Yanına yaklaştı. Saçlarını okşamaya başladı. O saçlarını okşadıkça öteki daha beter basıyordu ağdı. "Anlıyorum. Anlıyorum, başımda bir hal var. Anlıyorum, senin başında bir hal var. Ama ne? Görüyorum sağ salimsin, kardeşlerin de sağ salim. Ne var öyleyse? Her evden bir ölü çıkmış gibi köy. Ne var öyleyse?" Kız inler gibi derinden, "Keşke dedi, kardeşlerim de öleydi. Keşke ben de öleydim. Öleydim de bu işler olmayaydı." Halil bu işlerin ne olduğunu üstüne "sor babam sor" etti ama kızdan bir çift söz alamadı. Bir saat mi, iki saat mi orada bekledi. Sonra içinde dert, korku, şüphe çıktı gitti. Koca Duran'ı çok severdi. Koca Duran yiğit adamdı. Özü sözü doğru adamdı. Koca Duran ona işin doğrusunu söylerdi. Köylünün şöyle ona bakışına bakıyordu da ağızlarından bir şey alamayacağını biliyordu. Kimse ona çatlasa da patlasa da bir şey söylemeyecekti. Koca Duran da bir umut. O yalan söylemez, o babasını öldürseler de her şeyi dobra dobra söylerdi. Koca Duran da bir dul karının oğluydu. Babası Yemen'e gitmiş, bir daha dönmemişti. Çöl Yemen'de kalmıştı. Koca Duran kendi kendine büyümüştü bu köylük yerde. Halil köyün kıyısındaki evinde iki eli yüzünde düşünür buldu Duran'ı. "Merhaba Duran kardeş. Ne hal böyle? Ne düşünürsün bre kardeş? Güne karşı böyle." Neşelenmeye, neşeli görünmeye çalışıyordu. "Ne o bre Duran kardeş? Yüzünden düşen 40 parça değil, 1000 parça oluyor. Ne bre kardeşim? Sen beni hiçbir zaman böyle karşılamadıydın. Bir hal mi var başımızda, bu kötü hal mi? Kimse ağzını açıp da bir şeyler söylemiyor. Herkes yüzüme acı acı, her evden bir ölü çıkmışçasına kanı kurumuş bakıyor. Ben de bir şey anlamıyorum. Kimse getirdim geyiklere elini bile sürmedi. Alanda çimenler üstünde öyle durup duruyor. Ateşimi ateş bile yakmamışlar. Geldim ki, alanda sen bile yoksun. Anama gittim, bunun sebebi nedir diye. Ağzından bir çift söz bile çıkmadı. Hep ağlıyordu. Zeynep'e gittim, Zeynep de öyle. Sana geldim ki, sana kardeşim diye geldim ki, bunun sebebini bana doğruca diyesin." Koca Duran da susuyordu. Başını kaldırıp bir şey diyemiyordu. Bir sararıp bir kızarıyordu. Halil bekledi, bekledi. "Desene Duran kardeşim," dedi. Duran karşılık vermedi, kımıldamadı bile. Öyle taş gibi durmuş kalmıştı. Halil, sen de demeyecek misin Duran kardeş, dedi yumuşak yumuşak. Duran birden gözleri dönmüş, ayağı fırladı. Halil'in karşısına geçti. İki arkadaş öyle karşı karşıya bir zaman kaldılar. Duran'ın dudakları titriyordu, sapsarı kesilmişti. Birdenbire sesini yükseltti. Bunu bu köyde herkes söyler de bir ben söyleyemem, anladın mı? Bu söz Halil'in yüzünde şakladı. Duran gene eskisi gibi olduğu yere çöktü. Gene eskisi yüzünde elleri arasına aldı. Halil başında bekledi, bekledi. Baktı ki bunda da hayır yok. Boynunu büktü, Duran'ın yanından ayrıldı. Ayaklarını sürüyordu. Beli bükülmüştü. Köyün alanına geldi. Böyle yıkılmış yolda Halil'i görenler yollarını çeviriyorlar. Başka yöne gidiyorlardı onunla karşılaşmamak için. Halil ta ikindiye kadar köyün içinde kendinden geçmiş derecesine öylece gitti geldi, gitti geldi. Bu köylü ne yapıyordu ona? Anası, nişanlısı, arkadaşı, güvendiği koca Duran ne yapıyordu ona? Gidip geliyordu bir uçtan bir uca. Köyden de çıt çıkmıyordu, ağlayan çocuklar bile seslerini kesmişlerdi. Kuşlar bile ötmüyordu sanki. Köyü bir ölüm sessizliği örtmüştü. Halil bu sessizliğin içinde yapayalnızdı, umutsuzdu. Bu ölüm sessizliğinin kendine karşı bir kaçışın, bu düşmanlığın neden ileri geldiğini anlamıyor, kahroluyordu. Öte yandan Sultan Karı köyün içine dönmüş, köyün ileri gelenlerini, Halil'in arkadaşlarını ev ev dolaşıyor, onları ağzına geleni esirgemeden söylüyordu. Köyde herkes utancından önünden başka yere bakamıyordu. Birbirlerinin yüzüne bakamıyorlardı. Sultan Karı köyün delikanlılarının en sonunda geyiklerin durduğu alana toplamıştı. Ateşi yakın, dedi. Avrat yürekliler. Oğlanın nişanlısını verdiniz Sarıcalı köye. Bir de getirdiği avun mu yemiyorsunuz? Yakın bakalım ateşi. Avrat yürekliler sizi. Delikanlılar sessizce ateşi yaktılar. Ateş bir harman yeri kadar bir yeri kapladı. Közler alana saçıldı. Geyikleri şişlere geçirip tüm tüm kızartmaya başladılar. Alana kilimler serildi, büyük ağaçların dibi şenlendi ama daha kimseden ses çıkmıyordu. Sultan Karı gidip gelişlerinden birinde dalgın Halil'in yolunu kesti. "Ey akılsız geyik avcısı!" dedi. "Şu senin başına geleni kimse yüzüne durup da sana söyleyemedi değil mi? Söyleyemedi öyle mi? Öyleyse ben sana deyim de bu köyün sakalı bitlileri senin başına ne getirdi onu duy. Nişanlın Zeynep'i karşı köyden, karşı Sarıcalı köyden, köyün ağası Karacalı istedi. Işkı düşmüş. Bunlar da korkularından arada barış olsun diye senin nişanlını, sen dağda geyik avlarken tuttular Karacalı ağaya verdiler. Nişan taktı 2-3 gün önce de Ali ağa, anladın mı? Bunlar senin başına bu işleri getirdi işte, duydun mu? Halil hiçbir şey söylemedi, yerinden de kımıldamadı. Orada öylece kaldı. Sultan Karı, öyle kanın kuruyup kalmasın geyik avcısı. Her şeyin bir çaresi bulunur. Akılsız herif kızı daha alıp gitmedi. Her şeyin yolu bulunur sen adam olursan. Şimdi var da yarenlerin arasına karış. Şenlik et, benim ne diyeceğimi bekle, sabırlı ol. Halil vardı, geyikleri çevirmekte olan arkadaşların yanına durdu. Arkadaşları başlarını yerden kaldıramıyorlardı. Halil'in yüzüne bakmamak için. Geyikler kızartıldı, büyük sinirlere kondu. Herkes sofranın başına gelip oturdu. Kimse elini ete ekmeğe uzatıp da bir lokma alamıyordu. Onlar sofra başında öyle duruyorlar, sofrada karşılarında öyle duruyordu. Sultan Karı da başlarına dikilmiş duruyordu. Madem ki yemek yemeye eliniz varmıyor ey baba yiğitler, bu iş o kadar zorunuza gidiyor ey baba yiğitler, kalkın hepiniz atlanın, varın Zeynep'in evine, tükürün üç kardeşin yüzüne, alın nişanını Karaca Ali'nin, gidin Sarıcalı köye, nişanı yüzüne çalın Karaca Ali'nin, olur mu baba yiğitler, ne dersiniz? Sultan Karı hem söylüyor hem de aralarında dolanıyordu. Birden Koca Duran'ın karşısında durdu. Bire Koca Duran, sen de mi korkudan yerinden kalkamaz oldun? Sen de mi Koca Duran? Gözlerin kör olsun Koca Duran. Duran da öyle kala kalmıştı. Sultan Karı öyle dikilmiş kalmış, Halil'in karşısına geldi. "Bre geyik avcısı," dedi. Sesi alaylıydı. "Bre geyik avcısı, işini sen görmezsen kimse senin işini görmez. Sen işini kendin görecek kadar yiğit olursan, o zaman da herkesler senin ardından gelir. Bak Koca Duran bile öyle dondu kaldı. Korkusundan fıkara Duran. Ödü kopar Karacali'den, ödü kopar Sarıcalı köyden. Haydi sen yürü de, ardından kimse gelmezse tek başına götür at yüzü. İsterse seni vursun Karacali. Böyle yaşayacağını öl daha iyi. Geyik avcısı Karacali'ye belki seni de bir diyeceğin olur. O seni vurmadan ne dersin? Kendine güvenin var mı? Bu sözleri duyar duymaz Halil'in yüzü ışıdı, toparlandı. Kendine geldi, kalabalıktan yola doğru yürüdü, evlerine giden yola saptı. Koca Duran başını çevirmiş onun gidişine bakıyordu. Evlerine giden yola sapınca Halil, o da sofranın başından kalktı, kendi evine doğru yürüdü. Sonra teker teker ötekiler de kalktılar. Geride bir iki kişi kalmıştı, Sultan Karı gözlerini onlara dikmişti. Alaycı, aşağılayıcı bakıyordu. Gülerek, "Bir sonunda siz kaldınız yiğitlerim," dedi. Onlar da bir söze varmadan kalktılar. Herkes evine doğru yürüdü. Bir an içinde köyün meydanı atlılarla doldu. Yaşlılar, delikanlılar, çocuklar bile atlanmıştı. Halil bir ara dolu dizgin nişansın evine gitti. Kardeşler gene orada çınarın dibinde duruyorlardı. Kederliydiler, ağızlarını bıçak açmıyordu. Halil hızla içeri girdi. Kız gene köşesinde ağlıyordu. Birden üstüne yürüdü kızın. Bileğinden tutup kaldırdı. Parmağına baktı. Yüzük yoktu. Boğazına baktı. Orada da bir şey yoktu. Nerede? Diye sordu. Kız duyulur duyulmaz, şu kutuya bak, dedi. Halil vardı, kutuyu açtı. Kutunun içinde bir yüzük. Bir sürü altın vardı. Altınları yüzüğü aldı, cebine koydu. Hızla çıktı. Bu sırada avluya Sultan Karı girmişti. Üç kardeşleri başı yerde öyle düşünür gördü. Yanlarına vardı, gülüyordu hep. Ötekiler başlarını bile kaldırmadılar. Öyle dalmış gitmişlerdi. Bre bir bacının üç kardeşleri, köyün yiğitleri ayaklandılar. Genç, yaşlı, çoluk, çocuk siz neredesiniz? Karacali'nin taktığı nişanı götürüp geri verecekler. Bacınızın nişanı geri verecekler, siz neredesiniz? Sizin korkarak taktığınız nişanı yürüyün. Binin atlarınıza da karışın adamlar arasına. Ne duruyor da birbirinizin yüzüne bakıyorsunuz? Arkasını döndü, içeri doğru yürüdü. O yürüyünce delikanlılar birbirlerinin yüzüne baktılar. Büyüğü yürüdü. Ardından ötekiler de yürüdüler. Tavlaya vardılar. Atlarını çektiler, atladılar. Alanın kalabalığı arasında karıştılar. Yolda onları köylüler, köyün kadınları, çocukları gördü. Yaşlılar gördü. Var olun oğullar, dediler. Kırınızı varın da bitiştirin. Delikanlılar kalabalığa karıştılar. Atlıların bir ucu köyü çıkmıştı. Halil baştaydı. Sevincinden uçuyordu. Altındaki at da uçuyordu. Halil'in atı öteki atların belki 200 metre ilerisine gitmişti. Gittikçe de arayı açıyordu. Ve şimdi Gökdere ile Sarıcalı köy arasına koşan, dolu dizgin, uçan 200-300 atlı dolmuştu. Halil Sarıcalı köyün sınırında atının başını çekmedi. Çekmesi arkadaşlarını beklemesi gerekirdi ama Halil bunu düşünecek halde değildi. Aynı hızla dolu dizgin Sarıcalı köyün içine girdi. Karacali'nin konağının eskiden biliyordu. Atının başını Karacali'nin konağının önünde zınk diye çekti. Arkadan bir toz dumanı geliyordu. Ala ala! İçeriden bir ses gelmedi. Sesini daha da yükseltti. Ala ala! Ala içeriden seslen. Ne istiyorsun? Bir diyeceğin mi var? Kimsin? Gel içeri de diyeceğini de. Halil, çık dışarı. Dışarıda gereksin ha. Ağa dışarı çıkar çıkmaz Halil elindeki altın çıkını yüzüğü konağın balkonuna Ali Ağa'nın ayağının dibine fırlattı. Al Ali Ağa, bunlar seninmiş. Öyle söyledi söyleyen. Ali Ağa ayağının altına fırlatılmış çıkını aldı açtı, yüzü kül kesildi. Elindeki çıkını yere düşürdü, yüzük yuvarlandı, ta uzağa gitti. O zamana kadar Ali Ağa attığın Halil olduğunu anlamamıştı. Birden içeri girdi, içeriden elinde bir silahla çıktı, Halil'e doğrulttu. Halil bunu bekliyordu zaten. O tüfeğin doğrultuncaya kadar Halil attan atladığı duvarın kar altına sığındı. Aa, dedi. Bu senin yaptığına kancıklık derler. Köyünde kapının önünde adam öldürmeye kalkıyorsun. Bunu sana söyleyebilmek için duvarın duldasına sığındım. Şimdi çıkıyorum. İstersen ateşle tüfeğini. Aynı hızla göz açıp kapayıncaya kadar atına bindi. Karaca Ali afallamış kalmıştı. Birden elindeki tüfeğini Halil'in üstüne boşalttı. Halil bunu biliyordu. Tüfekten sakındı. Karacali'nin ilk kurşunu boşa gitti. 16. ayrımın sonu. Sayfa 192.